küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, bu hafta da küresel analizle sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Ayhan Taşçı iletiyor sevgili dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda yine programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun ve danışmanımız Murat Yeşiltaş var, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Bu hafta da Avrupa Birliği Arap Birliği zirvesini, Mısır'da gerçekleşen idamları, Amerika Birleşik Devletleri Kore zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri Çin küresel ticaret görüşmelerini konuşacağız. İlk olarak dün Mısır'ın turistik beldesi Şarm el Şeyh'te istikrarda yatırım başlıklı Avrupa Birliği Arap Birliği zirvesini konuşalım isterim. Bu zirvede öne çıkan konular neler oldu?
Tabii şimdi Avrupa Birliği ile Arap Birliği arasında son zamanlarda geliştirilmeye çalışılan bir ilişki zemini var. Tabii öte yandan bu ilişki zemininin de çok son derece pragmatik bir zemin üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Son dönemde Arap Baharı ile birlikte ortaya çıkan Avrupa Birliği'nin genelinde bir tehdit algılaması söz konusu. İşte bunlar terör ve terörizmle mücadele, göç ve bir tür bölgede istikrarın sağlanması gibi konular çok fazla ön plana çıkıyor. Tabii Arap Baharı'nın özellikle Mısır, Suriye, Yemen, Libya gibi ülkelerde gösterdiği, ortaya çıkardığı sonuçlar da Avrupa Birliği'ni son derece rahatsız etti. Bunu bir tür bölgedeki ülkeleri ciddi manada özellikle göç ve terörle mücadele gibi konulara yönelterek Avrupa Birliği üzerindeki bu tehditlerin baskısını azaltmak olarak ortaya çıkıyor. Ama tabii burada şöylesi bir durum oluştu. Bu zirvenin belki en önemli kısmı, belki konuşulması gereken mesele de o. Sadece Avrupa Birliği'nin son dönemdeki Arap coğrafyasındaki demokrasi meselesini görmezden gelerek biraz daha pragmatik bir düzeyde bir ilişki geliştirmeye çalışıyorlar. Mısır bu anlamda önemli bir ülke. Hem kendisi açısından Arap Birliği sayesinde Arap dünyasına yeniden bir liderlik yapmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda Mısır'ın içerisinde yaşanan, geçtiğimiz haftalarda da şahit olduğumuz insan hakları, ağır insan hakları ihlalleri, İhvan üyelerinin sorumlu olup olmadıkları doğru bir şekilde araştırılmadan idam edilmesi, hatta üyesi olup olmadıkları bile belli olmayan gençlerin, geçtiğimiz hafta 9 genç idam edildi. Dolayısıyla onların da bu tür insan hakları ihlalleri Avrupa Birliği'nin bu tehdit algılamaları karşısında görmezden geliniyor. Yani karşılıklı olarak pragmatik bir ilişki var. Avrupa Birliği Mısır'da olup bitenlerden, Yemen'de, Suudi Arabistan'da veya başka Arap ülkelerinde olanları görmezden geliyor. Öte yandan da bu ülkeler Avrupa Birliği'nin işte bazı ekonomik yardımlarına karşı da bir tür ilişki derinleştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla son bu yapılan Arap Birliği zirvesiyle Avrupa Birliği'nin Arap dünyasına bir açılımı söz konusu ama altında yatan asıl meselenin terör, göç ve istikrarı yeniden sağlamak olduğu anlaşılıyor.
Evet. Şuna da katılır mısın Murat Hocam? Ya şimdi bahsettiğin meseleler çok önemli elbette. Bir de jeopolitik bir güç mücadelesi olduğunu ben düşünüyorum. Yani şimdi Trump iktidarla birlikte İsrail'in buna eklemlendiği, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın bileşenlerini oluşturduğu bir koalisyon var ve bunlar Orta Doğu istedikleri gibi şekillendirmeye çalışıyorlar ve Avrupa Birliği hem birlik olarak hem de İngiltere gibi, Almanya gibi, Fransa gibi önemli aktörlerin de ciddi anlamda devre dışına itildiğini gördük. Biraz da sanki bu Arap Birliği ile Avrupa Birliği arasındaki zirveyi bu bağlamda Avrupa'nın tekrardan sahada önemli bir oyuncu olarak kendini ortaya koymaya çalışması.
Bu zirve ilk miydi peki?
Bu zirve ilkti ve 17 maddelik sonuç bildirgesinde bir sonraki zirvenin 2022 yılında Belçika'da, Brüksel'de yapılması kararı aldı. Ama zirvede çok iyi geçti mi diye soracak olursanız sonuçlar itibariyle bunu söyleyebilmek de zor. Katılım zayıftı. Bazı ülkeler katıldı ama daha düşük temsilcilikle, işte bakan seviyesinde, temsilci seviyesinde isimler. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok düşük seviyede katılım göstermiş olmasının altını çizmek gerekiyor. Tabii sonuç bildirgesine itiraz yapıldı. Yani ortak bir sonuç bildirgesi de ortaya koymadılar. Bu belki önemli. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Lübnan mevcut 17 maddelik sonuç bildirgesini şerh koydu, itiraz etti. Özellikle insan hakları bağlamında Avrupa Birliği'nin yaptığı eleştirileri kabul etmediler. Yemen meselesi, Kaşıkçı evet. gibi meseleler önemliydi. Bu Fettah Sisi, Mısır Devlet Başkanı sert bir konuşma yaptı. Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde, yine ikili görüşmelerde, işte bu idamlar çerçevesinde bazı eleştiriler vardı. Bunlara yönelik zirvenin kapanış konuşmasını, bizim kendi kültürümüzden gelen değerlerimiz var. İdam da bunların parçası. Bizi eleştiremezsiniz şeklinde bir çıkış yaptı. Hatta bu çok ciddiye alınmadı. Dolayısıyla evet önemli. Özellikle ABD'ye karşı AB'nin daha Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik daha aktif olacağını bize gösteriyor. Aynı zamanda da tek tek ülkeler bazlı yeterli güç temerküzünü oluşturamadıkları için birlik olarak en azından Almanya, Fransa liderliğinde belki ABD'yi kısmen belli politikalarda dengeleme isteği tabii, içerisinde olduklarını
gözüküyor. Doğru. Yani bu jeopolitik mücadeleyi de altını çizerek konuşmak lazım. Yani gerçekten Avrupa Birliği'nin Amerika'yla son dönemde yaşamış olduğu, hatta bazılarına göre son 70 yıl transatlantik ilişkilerdeki son 70 yılın en büyük krizlerinden bir tanesi bu. İkinci Dünya Savaşı'nda da sonrasında yaşanan dönem vesaire düşündüğümüzde hakikaten öyle. Yani Amerika'daki yeni başkanlık vizyonu dış politikaya dair Avrupa'yı biraz daha fazla periferide bırakmaya meyilli gözüküyor. Daha büyük jeopolitik mücadelelere, Çin'le özellikle yapmış olduğu Amerika'nın mücadeleye odaklanmış durumda. Dolayısıyla yeni Orta Doğu, eğer Amerikan sonrası bir Orta Doğu oluşacaksa, ki böylesi bir Orta Doğu'nun oluşma ihtimali şu anda pek mümkün değil. Yani Amerika birkaç noktadan çekiliyor olabilir ama Amerika hala en büyük küresel güçlerden bir tanesi. Dolayısıyla acaba bu boşluktan doğacak bir tür istikrarsızlık Avrupa'yı daha fazla etkiler mi? Çünkü Tusk'un Tusk ya da Tusk nasıl ifade ediliyorsa soyadı, orada yapmış olduğu konuşmada da bunun aslında altını çizdiğini görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi iki tane temel aktörün çok uzakta olmaları, Avrupa coğrafyasının ise işte şeyden Fas, Cezayir, Tunus üzerinden çizdiğimiz zaman haritayı ta Yemen'e kadar Avrupa'ya en yakın coğrafya olduğu. Dolayısıyla Avrupa'nın Orta Doğu'yla ya da Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini, bunun da normal olduğunu söyledi. Ama bu jeopolitik resmi ya da tahlili yaparken iki eksende belki yapmak lazım. Ve ikisinde de ciddi zaaflar var. Bir tanesi Avrupa Birliği'nin kendi dairesi. Orayı bir küme olarak alalım. Bu daire içerisinde yer alan aktörlerin Orta Doğu politikalarını tek bir düzlemde ele almak mümkün değil. Yani orada da çok başlılık var. Fransa'nın Orta Doğu politikasıyla Almanya'nın Orta Doğu politikası, olmayan Orta Doğu politikası çok farklı. Veya bütün örnekler diğer ülkelere de teşmil edilebilir bu şekilde. Öte yandan AB'nin şu anda Brexit gibi bir sorunu var. Yani İngiltere'den boşalacak koltuk sadece bir parlamentoda eksik İngiliz parlamenterler değil, olmayacak. Tabii. Bir jeopolitik boşluk olacak ve yeni bir sistem ortaya çıkacak. Muhtemelen yeni bir mücadele biçimi, angajman biçimi, bir ilişkiler biçimi ortaya çıkacak. Dolayısıyla burada bu mesele var.
Brexit'ten sonra yeni bir birliğin oluşma ihtimali var mı sizce?
Yani tabii birlik, yani İngiltere her zaman Avrupa içerisinde çok istisnai bir role sahipti, konuma sahipti. İşte hem kıta şey olarak, ülke olarak bir Avrupa ana kıtadan ayrı olması ona bir takım avantajlar sağlıyordu. Nitekim de bunu da gösterdi. İşte para birliğine katılmadı, Schengen vize rejimine katılmadı. Birçok politikada daha İngiltere merkezli politikalar yürütmeye çalıştı vesaire. Ama her halükarda İngiltere'nin birlikten ayrılacak olması, yani Mart'ta eğer bu kesinleşirse ayrılık, bu ciddi implikasyonlara sebep olabilir ve bu genişleme fikrini, derinleşme fikrini, ortaklaşma fikrini yeniden gündeme getirecek. Çünkü Avrupa Birliği bu üç zemin üzerinde oluşuyor. Önce genişliyor başka ülkeler, sonra politikalarda derinleşme yaşanıyor, sonra da ortaklaşma olması lazım. Tarım politikasında, ekonomi politikasında, dış politikada vesaire. Şimdi dolayısıyla bu AB kümesi içerisinde meseleye yaklaşım son derece farklılaşıyor. Yani Filistin meselesinde bile Avrupa Birliği içerisinde farklı düşünen çok çok aktörler var. Hatta öyle diyebiliriz ki, bilmiyorum sen katılır mısın Can? Arap şu anda Arap Birliği'nin merkezini oluşturan Suudi Arabistan, Mısır gibi aktörlerin Filistin politikasından daha ılımlı bir Filistin politikasına sahipler.
Zaten ilgili zirvede bir bildiride iki devletli çözüme destek
Avrupa Birliği
ve Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletinin kurulması için AB'nin 67 sınırlarına uygun şekilde bir şey oldu, açıklaması oldu. Bu da tabii enteresan. Bir de Murat Hocam şunu belki altını çizebiliriz. Yani sadece ülkeler bazlı artık Avrupa fikri veya dış politika fikirleri ayrışmıyor. Ülkeler içerisindeki yeni siyasi akımlar da çok birbirinden farklılık göstermeye başlıyor. Sağ akımlar, aşırı sol akımlar. Şimdi Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkması için sarı yeleklerin ürettiği bir şey var. İtalya'da sağ siyaset bu anlamda. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin geleceği bence çok parlak değil açıkçası.
Burada işte tam da kümenin belki öbür tarafından da bahsetmek lazım. Orada da Arap Birliği içerisinde de yani her ne kadar Mısır, Körfez ülkelerinin dominasyonu olsa da tek bir ses olduğunu söylemek mümkün değil. Yani dolayısıyla bu zirvenin ortaya koyduğu amaç, istedikleri hedef ve ulaşmaları böyle bir zirveyle mümkün değil. Ama sanki şunu görebiliyoruz. Mısır'ı Libya'dan ve Suriye'den kaynaklanan bir göç çeken yani o radikal dediğimiz akımı Avrupa'ya engelleyecek bir tampon ülke olarak kullanmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'ye yapmaya çalıştıklarını sanki Mısır'a da yapmaya çalışacaklarmış
gibi
bir... Buna kadar
mümkün ama bilmiyorum çünkü nüfus o kadar hızlı artıyor ki Mısır'ın.
Evet 100 milyon...
2 milyon civarında nüfus artış hızı var ve Mısırlılar artık durumu ülkeden çok kötü zaten. Kaçıyorlar. Yani şu anda ciddi bir göç dalgası veriyor. Evet Batılıların talepleri doğrusunda belli anlamda bariyerler oluşturmaya çalışıyor Mısır. Ama bu da ne
ama işte bu ne kadar siyaset. Ne kadar umurunda evet. Avrupa ülkelerinin orada da büyük bir soru işareti var. Yani ne kadar göçmen olursa Mısır'da olsun önemli olan onların Avrupa'ya gitmemesi,
tabii,
Avrupa'dan
tabii,
uzak olması.
Bunu sağlayıp sağlayamayacak mesela. Yoksa burada Avrupa'nın tabii. Hiçbir ahlaki üstünlüğünün kalmadı.
Yok.
Zaten her örnekte kendini gösteriyor.
Mısır'dan bahsederken Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'ye yaptığı darbeyle göreve gelen Sisi'nin idam kararları eleştiriliyor. Son idam kararında 9 kişi idam edildi. Bu karara dünyadan tepkiler ne oldu? Siz bu idam kararlarını nasıl yorumluyorsunuz?
Yani tabii idam kararı Sisi rejiminin kendi iktidarını pekiştirmesi, konsolide etmesi için yaptığı bir araca dönüşmüş durumda. Yani bir cezalandırma aracına, bir sindirme aracına dönüşmüş durumda. Bu kısmen kendisi açısından düşünüldüğünde tırnak içerisinde başarıya da ulaşmış durumda. Bütün muhalefeti ciddi anlamda bastırdı. Bütün ihvan üyelerini neredeyse ya ülkeden ayrılmalarını zaten askeri devrimden darbeden sonra 13 Temmuz'daki
50 bin civarında 50 bin, siyasi tutuklu olduğu düşünülüyor.
Evet siyasi tutuklu var. Dolayısıyla bütün muhalif unsurları kendisine yönelebilecek muhalif unsurları darbeden sonra zaten bastırdı. Tabii ilk zaten darbeye yönelik tepkilere bakıldığında zaten orada ciddi bir sorun vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun da Avrupa Birliği'ne kadar bütün o demokrasinin savunucusu.
Hatırlar mısın? İşte adını koyamıyoruz diye
adını
aylarca.
Adını koyamıyoruz dedi ve şunu ifade etti. Ülkenin sağlıklı bir şekilde demokrasiye geçmesini umuyoruz dedi. Yani orada tabii beklenti Avrupa'nın... Öyle değildi yani o açıklamayı da yapmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla bunu bir yöntem olarak kullanıyor. Aşağı yukarı 1400 insanın 2013'ten bu yana idam edildiği tahmin ediliyor Mısır'da. Son dönemde de artmış durumda. Buna yönelik tepkiler tabii Türkiye dışında aslında çok cılız geldi. Hatta bu zirvede olduğu gibi tek bir kelime dahi konuşulmadı. Enteresan olan tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkilerine baktığımızda Türkiye'ye yönelik geçtiğimiz hafta bir rapor Beyaz Saray'dan sanırım belki de Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Türkiye'de bazı tutuklamalardan endişe duyduklarını.
Gezi olaylarıyla alakalı.
Ondan sonra Avrupa'dan da benzer bir şekilde geçtiğimiz hafta yayınlanan raporda Türkiye'ye ilişkin eleştirilerde bulundular. Ama Mısır söz konusu olunca tek bir kelime bile orada yapılmadığını görüyoruz. Türkiye burada ciddi bir tepki ortaya koyuyor. Ama tabii Türkiye'nin tepkisi de nihayetinde yani sahada nasıl bir etki ortaya çıkaracak? Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklamada bulundu. O önemliydi. Sisi'nin Türkiye'ye aracılarla mesajlar gönderdiğini söyledi. Bu mesajın içeriği de Türkiye ile yakınlaşma konusu.
Evet,
çünkü
normalleşme
süreci başlatmayı talep ediyorlar. Tabii Türkiye'ye olan ihtiyaç da belli bölgede. Yani o bakımdan bunun da gerçekten yani ciddi mi değil mi bilemiyorum ama böyle bir şey var. ihtiyaç var. Türkiye ile yeniden ilişkilerin normalleşmesi. Cumhurbaşkanı da buna karşılık siyasi tutuklulara yönelik genel bir af yaparsa bunun konuşulabileceğini ima eden bir açıklama yaptı. Ama son tabii idamlar vesaire düşünüldüğünde bu rejimin bu uygulamalarının değişmesinin pek mümkün olmadığı gözüküyor. Ve kötüsü de şu bence, Sisi'nin şu anda meclisten geçirmeye çalıştığı yasalara bakılırsa başkanlık süresini uzatabilecek imkanlara kavuş. Hem Cumhurbaşkanlığı süresini
2034
uzatacak.
2034 yılına kadar.
Dolayısıyla 2034'e kadar biz Mısır'da Sisi ile karşı karşıya kalacağız. Yani düşünün, yani 2019 yılındayız ve 2034 yılına kadar Sisi yeni bir mübarek versiyon 2 olacak.
Yeni, daha yeni bir toplumsal hareket ve devrim gibi bir süreçle ya da hiç kalsa karşılaşmazsa.
Bu evet. Bunun belki kritik olan parçası şu. Yani günümüz Orta Doğu çok daha değişti. Mübareğin Orta Doğu'sunda değiliz artık. Yani Orta Doğu'nun siyasi analizi, tahlili yapıldığında çok değişti. Çok fazla değişken var. Şiddetin düzeyi çok fazla arttı. Şiddetin normalleştirilmesi, Batılılar tarafından normalleştirilmesi, rejimler tarafından normalleştirilmesi çok çok ciddi manada ön plana çıktı. Dolayısıyla bu Orta Doğu'yu daha kötü bir dönem, kötü bir dönem beklediğine de ciddi bir işaret.
Ben de şunu belki ekleyebilirim. Tabii Mısır'da sürdürülemez aslında dinamikler var. Yani o kadar baskıyla, şiddetle insanlar bir şekilde Suriyeleşmekle korkutularak bu iktidar kendini devam ettiriyor. Uluslararası ciddi bir destek var. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere. O milyarlarca dolar dışarıdan yardım alıyor. Ülkenin kaynakları çok savruk bir şekilde israf ediliyor. Özellikle askeri harcamaların çok fazlalaştığını görüyoruz. İnsanların alım gücü inanılmaz derecede düşmüş durumda. Yani Sisi iktidara geldiğinden beri belki 5'te 1'e kadar insanların alım gücü düştü. Böyle bir öfke birikiyor. Şu anda hala insanlar korktuğu için de bunları dışa vuramıyorlar. Ama bence en de sonunda belki birkaç yıl sonra uluslararası konjonktürde de çeşitli değişimler olursa Mısır'ı Sisi'nin ilelebet 2014'e kadar yönetebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün önemli bir konuşma yaptı. Şunu söyledi, yani Avrupa Birliği'ni ve Batılı ülkeleri hedef alırken artık tamamen iki yüzlü oldukları net bir örnekle daha ortaya çıktı dedi bu mesele üzerinden. Çünkü yani sadece Şubat ayında 15 kişi idam edildi ve bunlardan 9'u daha birkaç gün önce Avrupa Birliği'nin ile Arap Birliği'ndeki zirveden 2 gün önce oldu. Yani siz ahlaki üstünlüğünüzü ortaya koymaya çalışan, bu tip siyasi değerler üzerinden söylem üreten, Türkiye gibi ülkeleri bunu bir baskı aracı haline getirmeye çalışan bir birliğin idam cezalarının tamamen siyasi cezalar, bunu da altını çizmek gerekiyor. Yani burada işte başsavcı Şam Bereket'e suikast davasından 9 kişi idam edildi. Sanıklar son ifadelerinde o kadar çok işkenceye maruz kaldıklarını söylediler ki, yani kendilerine verilen elektriği Mısır'ın yıllarca elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi. Yani inanabiliyor musunuz? Yani bu zaten çok açık bir gerçekti. Mısır'da şu anda cezaevlerinde inanılmaz işkenceler yapılıyor ve insanlar işemedikleri suçlara da itirafa zorlanıyorlar ve bu 9 kişi idam edildi ve Avrupa Birliği liderleri sanki hiçbir şey olmamış gibi Şarm-ı Şeyh'te, Mısır'ın turistik bir bölgesinde bu insanları sallandıran Sisi ile çok rahat bir şekilde fotoğraf verebiliyorlar. Artık eskiden Avrupa şeklen de olsa bir insan hakları siyaseti yürütürdü. Ama artık dünyada gelinen noktada bu şeklen yani siyasete de gerek kalmadı.
Şöyle bir durum var. Yani biz hani ne oldu aynı konuşmak gerekiyor ama tabii de bundan sonra Avrupa'nın karşılaşacağı, yani bu sahip olduğu mevcut politikalar Avrupa'nın tehditlerini ortadan kaldırabilir mi? Bu soruyu sormak lazım. Ve bu soruyu sorduğumuzda evet cevabı almak çok mümkün değil. Yani demokrasiyi bir tarafa bırakıp, ki Avrupa Birliği'nin demokrasinin teşviki meselesi en önemli sütunlarından bir tanesidir. Bunu tabii rafa kaldırdığınız zaman terör, göç, güvenlik sorunları gibi meseleler bu tür otoriter rejimlerde çok daha fazla tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Yani dolayısıyla şu anda üstünü kapattıkları ve tabii otoriter ve totaliter rejimlerle terörün engellenebileceği, göçün Avrupa'nın dışında tutulabileceği varsayımı kesinlikle onların beklediği bir sonuç üretmeyecek gibi duruyor. Çünkü Orta Doğu'da terörün belki de asıl kaynaklarından bir tanesi otoriter rejimlerin olması, devlet baskısının olması. Dolayısıyla bu belki de yarın, bugün seviyesi 2 ise yarın 4 olarak Avrupa'nın karşısına çıkmasını sağlayacak bir durum oluşturabilir.
Mısır'daki idamlardan Amerika Birleşik Devletleri Kore zirvesine gelecek olursak, 27-28 Şubat'ta yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore zirvesinde savaşın bitişinin ilan edilmesi bekleniyor. Bu zirveye dair yorumunuz nedir? Aynı zamanda bu savaşın neden başladığı ve zirveden çıkacak kararlar hakkında neler düşünüyorsunuz?
Yani tabii şimdi Trump bunu çok önemsiyor. Hı-hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik analistleri, bu konuyla ilgilenen, Kuzey Kore meselesiyle ilgilenen güvenlik analistleri bu meseleye çok ciddi bir biçimde şüpheyle yaklaşıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında sanırım Singapur'da bir araya gelmişlerdi ve orada kesin bir yol haritası oluşturmadan bir uzlaşı ortaya çıktı. Bir anlayış ortaya çıktı. Hı hı. O anlayışın da temel felsefesi Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmasıydı ve balistik füze denemelerinden vazgeçmesiydi. Onu takiben de yol haritasında bir tür nükleer silahlardan arındırılma süreci başlayacaktı. Hı hı. Burası çok kritik bir mesele. Yani elinde bulundurduğu, işte kimilerine göre 20'ye yaklaşan bir nükleer başlık var, hı hı, Kuzey Kore'nin elinde. Yani tabii bu rakamları izleyicilerimizin de zihninde tutması lazım. Yani ne demek bu? Bu çok ciddi bir risk. Evet. Yani tabii ki Amerika ve Rusya'nın elinde aşağı yukarı 7000 civarında nükleer başlık var. Çok bunlar tehlikeli silahlar. Dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıkmıştı ve Trump da bunun üzerinden Kuzey Kore'yi bir tür pasifize etme, Amerika'nın hem bölgedeki tehditleri için hem de elindeki kıtalar arası balistik füze kapasitesi Amerika'yı vurma mesafesine de ulaştığı için Amerika'nın ana kıtası için de ciddi manada tehdit oluşturuyordu. Dolayısıyla bunun üzerine Trump da Kuzey Kore'ye yönelik askeri müdahale tehdidini ve bunun üzerinden Kuzey Kore'yi caydırma retoriğini geri çekmişti. Yani kredi verdi Kuzey Kore'ye. Hı hı. Ve şimdi bunun üzerine yeni bir açılım aslında getirmiş oluyorlar. Şimdi Vietnam'da, Vietnam'ın başkentinde herhalde bir araya gelecekler. Ama burada tabii bu nasıl bir sonuç üretecek? Sizin sorunuza da cevaben söyleyeyim. Çok da aslında beklendiği gibi bir sonuç üretilmeyecek gibi. Hatta Trump'ın bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri halkını da bir tür manipüle ettiğini de söyleyebiliriz. Çünkü birincisi, evet, 2017 yılından beri özellikle balistik füze denemesi yapmıyor Kuzey Kore kendi şeyinde, kendi karasında. Bu doğru ama Amerika Birleşik Devletleri açısından veya dünyaya, bölge açısından Kuzey Kore'nin bir nükleer tehdit olmadığını söylüyor Trump, ki bu doğru değil. Hı hı. İkincisi de nükleer silahlardan arındırılma meselesi. Bu da çok çok ciddi ve detaylı bir süreç. Yani İran'a tahammül edemeyen Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore ile müzakere masasına yani oturmaya çalışıyor. Ki Kuzey Kore İran'la karşılaştığında çok daha kapalı bir rejim. Yani ülkeden dışarı çıkmak için çok ciddi izinler almanız gerektiği, hı hı, turist olarak, evet, gitmenizin böyle çok mümkün olmadığı.
Nükleer silah var, kapasitesi zaten İran'ı çok geride bırakmış durumda. Yani.
İran'ın ama geride.
İran meselesinin nükleerle çok alakalı olmadığını bu bize gösteriyor. Evet.
Bize gösteriyor. O bakımdan da ilginç. Dolayısıyla nükleer tehdit devam ediyor. Trump bunun tersini söylüyor. Nükleer tehdit değildir diyor. Benim için diyor önemli olan diyor füze, balistik füze denemesi yapıyor mu, yapmıyor mu diyor. Yapmıyor diyor. O zaman ben mutluyum, evet, diyor. Bu aslında Trump'ın bütün dış politika felsefesini de açıklıyor. Tabii Trump oradan bir başarı da çıkarmak istiyor. Çünkü yani Trump belki de bu tehdidin ortadan kalktığını ikna ederek Güney Kore'den askerlerini falan da çekebilir.
Ya da şu, yani böyle bir şey de yapabilir mı yani? Şimdi balistik füze teknolojisini geriletip elimine ettikten sonra doğrudan ABD'ye yönelik tehdit olmaktan çıkıyor. Hı hı. Ama bölgedeki Japonya gibi, Kore gibi, Endonezya gibi ülkeleri tehdit etmeye devam edecek. Ve onların korunması için de ABD'nin daha varlığına fazla daha fazla ihtiyaç olacak. Dolayısıyla belki de meseleye bir yönüyle de bu şekilde bakıyor olabilir. Bir de tabii Çin meselesi var. Yani burada, evet, Çin'den bağımsız. Bence analiz yapmamalıyız. Yani burada Kim Jong mesela 2018 boyunca 4 defa Çin'i ziyaret etti.
Evet, çok.
Bu süreçte Çin çok önemli bir aktör. Bir de şimdi hani bu ticaret savaşları ilgili görüşmeler, evet, var. Bir yönüyle de Trump işte Kore üzerinden bir başarı hikayesini dünyaya satıp hem de Çin'e bunu bir baskı unsuru olarak, özellikle de ticaret savaşlarında bir yeni bir kart olarak kullanmak istiyordu olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki yeni ticaret görüşmeleri geçen hafta başladı Washington'da. Bu görüşmelerle ilgili neler düşünüyorsunuz?
Yani şu ana kadar başarılı gittiği iddia ediliyor, hı hı, taraflar. Bunu bu şekilde deklar ediyor. Trump birkaç tane yine tweet attı. ve küresel piyasalar bunu çok olumlu gördü, satın aldı ve işte riskli varlıklardan ciddi anlamda daha önce geri çekilme olmuştu. Bu uluslararası korku endeksi var, çok yükselmişti. Onların şimdi çok düştüğünü, hisse senedi piyasaların yükseldiğini gördük. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler adına tabii olumlu bir fotoğraf. Nihayetinde Türkiye'de ihracat odaklı büyümeye çalışıyor. Dünyanın genel açısından da bir ABD için küresel ticaret savaşının tüm bölgelere yayılma riski söz konusuydu ve bir kaybet kaybet sarmalına girilecekti. Ama tabii şu ana kadar gerçekte ne derece, hangi somut maddelerde anlaşıldı tam olarak bilemiyoruz. Burada Çin'in daha fazla Amerika'dan ithalat yapması, işte para birimini biraz daha değerli hale getirerek Amerika karşısındaki bu avantajlı halinden vazgeçmesi gibi talepleri söz konusuydu Trump'ın. Bu konuda Çin belli adımlar atabilir. Ama büyük fotoğrafa baktığımızda şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı inanılmaz boyutlarda 100 milyarca dolarlık ticaret açığı verdiğini görüyoruz. Mevcut ekonomik modellemede bunun ne derece bir anlaşmaya varılırsa varılsın Amerika'nın ikame etmesi söz konusu değil. Bu dış ticaret açığını nasıl Trump yönetecek? Burada ciddi soru işaretleri var. Yani böyle piyasaları rahatlatan bazı açıklamalar olsa da büyük fotoğrafta kısa vadeli belki bir yumuşama olsa da orta ve uzun vadede bu mücadele, ekonomik mücadele bence devam edecek gibi gözüküyor.
Bu tabii çok enteresan bir vaka bu. Çünkü dünya tarihinin görmediği bir mesele.
Evet.
Yani global ekonomide ülkelerin belli bir payları vardır. Ne payıdır? Bu işte ekonomiden aldığı pastadaki pay, dilim ne kadar büyükse o ülkenin işte dünya ekonomisindeki ağırlığı o kadardır. Şimdi 2000'lere kadar Amerika Birleşik Devletleri bu pastanın en büyük dilimini aldı. En büyük dilimini yedi. En büyük gayri safi milli hasılayı üretti ve şu anda 16 trilyonluk gibi bir yere geldi. Ama Çin gibi bir aktör ortaya çıktı. Nüfusu inanılmaz büyük, inanılmaz derecede düşük, işçi maliyetleri, saat ücretleri çok düşük, insan hakları ihlalleri çok berbat. Ama teknolojik imkanları en fazla kendisinde benimseyen, geliştiren, kopyalayan bir ülke var. Ama başka bir sorun daha oluştu. Bu ülke öyle bir hale geldi ki dünyanın her bir noktasına ticari mal satan bir aktöre dönüştü.
Evet.
Dolayısıyla bu kapital sistemin, kapitalist sistemin ve neoliberal ekonomik düzenin kurallarıyla uyuşmadı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şunu yapmaya çalışıyor. Mevcut bu düzenin, ekonomik düzenin kurallarına, evet, Dünya Ticaret, IMF, Dünya Bankası gibi bu uluslararası küresel ekonomik düzenin sütunları olan kurumların kurallarına uydurmaya çalışıyor Çin'i. Ama uyması çok zor. Çünkü o kadar çok fazla üretiyor ki işte Can biraz önce bahsetti. Amerika ne kadar çok çalışırsa çalışsın bu karşılıklı ticaret asimetrisini, aradaki farkı kapatması çok mümkün değil. Çünkü Amerika dünyanın her yerine satamıyor. Dolayısıyla ortada böylesi bir problem var. Ama Amerika ne yaptı? Bunu bir tür karşılıklı çatışma, buna savaş da dediler zaten. Ticaret savaşları, yani ambargolar, gümrük duvarları vesaire oluşturmak suretiyle Çin'i sürekli baskılamaya çalıştı. Baskılamaya çalıştı ve bu bir ölçüde işe yaradı ve Çin ekonomisi ciddi anlamda kırılgan hale getirdi. Ama bu da başka bir sorun. Çünkü dünya ekonomik pastasında %25'lik, 30'luk bir paya sahip olan bir ülkeyi siz kırılgan hale getirirseniz,
krize götürürseniz bu küresel bir krize ne?
Küresel
aynen
bir
öyle.
Şimdi dolayısıyla olay bir çıkmaz da. Yani Amerika tamam kendisini korumak istiyor, dünya küresel ekonomik düzenini korumak istiyor ama aynı zamanda Çin'i de buna adapte etmek zorunda. Böylesi bir misyonu var. Trump tabii bu konuda çok ekonomik kafayla düşünüyor. Hatta geçtiğimiz o toplantı sırasında kendisiyle Ticaret Bakanı arasında ihtilaf oldu. Trump bunun bir bu MOU dediğimiz bir teknik bir terim var. Hı hı. Karşılıklı anlayış üzerine vardığımız bir mutabakat, evet, metni. Bu bir anlaşma değil. Hı hı. Ya da antlaşma değil teknik hukuki tabirle. Ben dedi MOU'ya inanmıyorum dedi. Ben dedi anlaşma istiyorum dedi. Ve Ticaret Bakanı oradaki medyaya dönüp Trump'ın bu ifadesini açıklamaya çalıştı ve dedi ki artık ben dedi bundan sonra dedi MOU ifadesini kullanmayacağım dedi. Evet dedi, biz dedi bir ticaret anlaşması yapmak istiyoruz dedi. Trump'ın yapmaya çalıştığı şey bu. Ama bu belli ki kolay olmayacak bir şey ve hani ekonomik, küresel ekonomik düzeni ciddi manada sarsacak da bir sürece de dönüşebilir.
Biz ayrılan sürenin sonuna geldik Sayın Yeşiltaş ve Sayın Acun. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Küresel Analiz.